Ayrım 6.
Buna Zentov için bizlere kaba davranışı mı yoksa McConner'ın kışkırmaya çabuk kapılan yaratılışı mı neden olmuştu bilmiyorum. Ama McConner'ın iyice değiştiği kesindi. Yüzü alınla saçların birleştiği yere kadar kızarmıştı ve burun delikleri içini dolduran korkunç basınçla zorlanıyormuş gibi açılıp kapanıyordu. Öfkeyle ısırdığı dudaklarından mücadele etmek ister gibi ileri çıkan çenesine doğru derin bir çizgi uzanıyordu. McConner'ın bakışlarında rulet masası başında 6. 7. defadır ve her defasında iki katını koyduğu halde bir türlü şansı ele geçiremeyen insanlarda ancak rastlanılan son bir hırs parıltısı görerek dinginliğimi kaybetmiştim. Onur ve ün hırsıyla kavrulan bu insanın Zentoviç'e karşı isterse bütün serveti elden gitsin, düz ya da iki katına hiç değilse bir parti kazanıncaya kadar durmamacasına oynayacağını şu anda anlamıştım. Zentoviç devam ederse McConner, Buenos Aires'e kadar birkaç bin altın küreklenecek bir maden olabilirdi. Zentoviç kımıldamadı ve kibarca "Hay hay" dedi. "Baylar şimdi karaları alacak." İkinci partide birkaç meraklının katılmasıyla çevremizin genişletilmesinden ve canlanmasından başka bir değişiklik göstermedi. McConner'ın bakışları taşları büyülemek ister gibi satranç tahtasına dikilmişti. Taş kadar hareketsiz rakibine keyifle bir mat diye bağırabilmek için $1000'ı da seve seve gözden çıkaracağını hissediyordum. Tuhaftır, onun bu şiddetli heyecanı bize de geçmiş bulunuyordu. Her oynayış bir öncekinden çok daha şiddetli tartışılıyor ve tam Zentoviç'i masamıza çağıracak işareti aramızda anlaşıp verirken birbirimizi durduruyorduk. Böylece ağır ağır ilerleyerek 17. hamleye varmıştık ki bizlerin bile ağzını açık bırakacak kadar aşırı uygun bir durum oldu. C hattının piyadelerini sondan bir önceki C2 karesine kadar getirmeyi başarmıştık. Yeni bir vezir kazanmamız için bunu C1'e kadar sürmekten başka bir şey yapmamız gerekmiyordu. Ama bu apaçık şanstan pek hoşnut kalmadığımız kesindi. Çünkü hepimizde tarafımızdan elde edilmiş görünen bu üstünlüğün durumu bizden çok daha iyi görebilen Zentoviç tarafından bir yem diye ve bilerek önümüze sürülmüş olmasından kuşkulanıyorduk. Ama hep birlikte araştırıp tartışmamıza karşın bu gizli hileyi bir türlü ortaya çıkaramadık. Sonunda düşünüp taşınmak için verilen süreyi geçirmek üzereyken hamleyi yapmak yürekliliğini gösterdik. McConner piyadeleri son kareye sürmek üzere davranmıştı ki koluna şiddetle bir el yapıştı, usul ama kararlı bir ses "Yapmayın Tanrı aşkı için" diye fısıldadı. Hep birden ve elimizde olmadan arkamıza döndük. Ensiz ve keskin yüzünün kireç gibi solgunluğuyla daha önce gezinti güvertesinde gözümüze çarpmış olan 45 yaşlarındaki bu bay, bütün dikkatimizi satranca verdiğimiz şu son anda yanımıza gelmiş olmalıydı. Bakışlarımızdaki anlamı okuyarak aceleyle ekledi. "Şimdi vezir oynarsanız sizi C1 ile hemen yener. Atı geri alırsınız ama o da bu arada piyadeleriyle C7'ye gider ve kulenizi tehdit eder. Siz atla şah diyecek olsanız bile partiyi kaybetmiş sayılırsınız ve 7-10 hamle sonra hesabınız tamamdır. Şu andaki durum 1922 yılında Pitstani'de yapılan büyük turnuvada Alcehi'nin Bogojilov'a karşı uyguladığının tıpkısıdır." McConner taşa uzattığı elini şaşkınlık içinde geri çekti ve beklenmedik bir melek gibi gökyüzünden yardıma koşan adama bizlerden hiç de aşağı kalmayan bir afallamayla gözlerini dikti. 9 hamle sonrasının matını hesaplayabilen bir insan birinci sınıf bir uzman olmalıydı ve belki de aynı turnuva için yolculuk eden bir rakipti. Onun böyle birdenbire ortaya çıkması, tam da böyle nazik bir anda karışması olağanüstü bir durumdu. Hepimizden önce kendini toplayan McConner oldu. Heyecanla "Ne önerirsiniz?" diye fısıldadı. "Hemen ilerleyip önce yol vermenizi. Her şeyden önce şahı tehlikede olan G8'den H7'ye çekmenizi. Bu hareketiniz üzerine rakibinizin saldırıyı öte yana yöneltmesi akla gelebilir. Ama siz buna kuleyi C8, C4'e çekmekle karşılık verirsiniz. Bu hareketiniz ona iki tempo, bir piyade kaybettirecek ve böylece de üstünlüğü sürdürmesine engel olacaktır. O zaman serbest piyade ile serbest piyade karşı karşıya gelirler ve siz savunu da iyi tutunabilirseniz berabere bile kalabilirsiniz. Daha fazlasını da beklememelisiniz. Bir daha şaşırmıştık. Hesabının sağlamlığı da çabukluğu kadar şaşırtıcıydı. Bütün bunları basılı bir yapıttan okuyormuş gibiydi. Yine de onun bu karışmasıyla bir dünya şampiyonuna karşı oynadığımız partiyi pata getirmede umulmadık bir başarı kazanmıştık. Satranç tahtasını iyice görmesini sağlamak için hep birden yana çekildik. McConnor bir daha sordu. Demek şahı G8'den H7'ye oynayalım. Evet, her şeyden önce gerileyin. McConnor söylenileni yaptı ve biz de bardağı vurduk. Zentovich o her zamanki tek düze yürüyüşüyle masamıza yaklaştı ve yapmış olduğumuz karşı oynayışı bir bakışta kavradı. Sonra meçhul yardımcımızın az önce söylediğinin tıpkı tıpkısına davranarak H2-H4 piyadelerini şahtan yana sürdü. Meçhul yardımcımız hemen şunları fısıldadı. Kaleyi ileri sürün, kaleyi 8'den 4'e. Böylece önce piyadelerini koruması gerekli ama bu da ona bir yarar sağlayamayacak. Onun serbest piyadesiyle hiç ilgilenmeden 3D5'teki atla saldırıya geçersiniz ve böylece denge yine kurulur. Savunma yerine bütün ağırlıkla ileri. Ne demek istediğini anlamıyorduk. Söylediklerine Çince gibi yabancıydık. Ama bu meçhul adamın çekiciliğine bir kez kendini kaptırmış olan McConnor söylenilenleri hiç düşünmeden yerine getirdi. Biz de Zentovich'i çağırmak için yine bardağa vurduk. O ilk olarak hemen karar veremedi ve satranç tahtasına hızlı ve sinirli baktıktan sonra yabancının az önce söylediği hamleyi yapıp gitmeye davrandı. Ama gitmeden önce o ana değin görmediğimiz ve beklemediğimiz bir şey oldu. Zentovich'in bakışları üzerimize dolaştı. Kendisine birdenbire böylesine şiddetle direnç gösterenin kim olduğunu keşfetmek istediğine kuşku yoktu. Bu andan başlayarak bizim heyecanımız durmadan ve sınırsız olarak arttı. Bu ana kadar ciddi bir umudumuz olmadan oynamıştık ama şimdi Zentovich'in o buz gibi gururunu kırmak düşüncesiyle hepimizin avuçları ateş gibi yanıyordu. Yeni dostumuz daha sonraki hamleyi düzenlemiş bulunuyordu ve bizler kaşığı bardağa vururken parmaklarımız titriyordu. Zentovich'i geri çağırabilirdik. Böylece ilk zaferle karşılaştık ve o ana kadar ayakta oynamış olan Zentovich durakladı, epey süre durakladı ve sonunda oturdu. Ağır ağır ve kaba saba bir tavırla oturmuştu. Ama bu hareketiyle aramızdaki tepeden bakma tavrı da ortadan kalkmış bulunuyordu. Ona hiç değilse mekanda bizlerle aynı düzeye inmek gerekliliğini duyurmuştuk. Zentovich uzun süre öyle düşündü, gözlerini satranç tahtasından öyle uzun süre kaldırmadı ki siyah kirpiklerinin altındaki göz bebekleri görünmez oldu. Kafasını zorlayıp düşünme sonucu ağzı yavaş yavaş açılarak yuvarlak yüzüne bön bir anlam geldi. Zentovich birkaç dakika düşünüp taşındıktan sonra bir hamle yaptı ve ayağa kalktı. Dostumuz yine fısıldadı. Bir oyalama hareketi. İyi fikir ama siz buna aldırış etmeyin. Seçmeye zorlayın mutlaka. Bunu yaptırın, o zaman beraberliği sağlayacağız. Tanrı bile ona yardım edemez. McConnor söylenilerini yerine getirdi. Bundan sonraki hamlelerde ise her ikisi arasında, çünkü o ikisinden başka hepimiz artık boş ve dilsiz birer figüran olmuştuk, akıl erdiremediğimiz bir ilinti kuruldu. 7 hamle kadar sonra Zentovich uzun uzun düşündü ve pat dedi. Bir an için korkunç bir sessizlik oldu. Dalgaların hışıltısını ve salondan radyonun cazını işittik. Gezinti güvertesindeki her adamın sesi ve pencerenin cıvata yerlerinden giren rüzgarın usul ve hoş uğultusu duyuldu. Hepimiz soluklarımızı tutmuştuk. Çok ani olmuştu ve tanımadığımız adamın yarı yarıya kaybedilmiş bir partide bir dünya şampiyonunu isteğine kabule zorlamış olması gibi inanılmaz bir olaydan ürkmüştük. McConnor bir silkindi ve geriye doğru yaslandı. Tutmuş olduğu soluğu açıkça duyduğumuz bir "ah" diye dudaklarından çıktı. Ben Zentoviç'i inceliyordum. Son hamleleri yaparken sararmış olduğunu sanmıştım. Ama kendini toplamasını iyi bilmişti. Zentoviç o yapmacıklığı, ilgisiz durgunluğunu sürdürdü ve satranç tahtasındaki taşları sakin el hareketleriyle kaldırırken isteksiz bir tavırla sordu. Baylar bir üçüncü parti daha isterler mi? Bu soru yalnızca iş ve alışveriş kaygısıyla sorulmuştu. Ama tuhaf olan bunu yaparken McConner'a değil de kurtarıcımızın gözünün içine hem de dik dik bakmasıydı. Üzerine sımsıkı oturulan bir atın yeni ve daha iyi biniciyi tanıması gibi o da son hamlelerdeki gerçek rakibini tanımış olmalıydı. Zentoviç'in bakışlarının yönünü elimizde olmadan biz de izledik ve yabancıya heyecanla baktık. Ama yabancı daha düşünüp taşınmadan ve karşılık vermeden heyecan içinde kıvranan McConner davrandı. Zafer kazanmışçasına ona elbette diye seslendi. Ama ona karşı şimdi tek başınıza oynayacaksınız. Evet, Zentoviç'e karşı tek başınıza. Bunun üzerine umulmadık bir olay geçti. Bakışlarını taşları toplanmış satranç tahtasından bir türlü ayıramayan yabancı, bütün gözlerin üzerine çevrildiğini ve kendisine bu kadar heyecanla seslenildiğini kavrayınca ürktü. Yüz çizgilerinde şaşkınlık belirtisi görüldü. Elle tutulur derecede belirli bir şaşkınlıkla, "Buna olanak yok baylar," diye kekeledi. "Evet, bu dediğiniz asla olamaz. Ben hiç hesapta yokum. 25 yıl var ki hiçbir satranç masasının önüne oturmuş değilim. İlk olarak da hem de izniniz olmadan oyuna karışmak densizliğimle şimdi yine bir satranç masası başındayım. Bu densizliğimi hoş görün. Böyle devam edecek değilim artık." Biz şaşkınlıktan kendimizi kurtarmadan önce o geri çekilmiş ve odadan çıkmış bulunuyordu. Pek ateşli bir insan olan McConner yumruğuyla masaya vurarak "Buna olanak yok," diye gürledi. Bu adamın 25 yıldan beri satranç oynamamış olması mümkün değil. Her hamleyi, her karşı hareketi 5-6 hamle öncesinden hesaplıyordu. Böylesini de havadan yapamaz. "Evet, evet, böyle bir şey olamaz. Öyle değil mi?" McConner bu sorusuyla farkında olmadan Zentoviç'ten yana dönmüştü. Ama dünya şampiyonu kılını kıpırdatmayacak kadar hareketsiz kaldı. "Bu konuda hiçbir yargıya varamayacağım ama bu bay pek alışılmadık biçimde ve oldukça ilgi çekici oynadı sanırım. Bundan ötürü ben de ona bile bile gevşek davrandım." Zentoviç'in bunları söylemesiyle isteksiz isteksiz ayağa kalkıp o iş adamı tavrıyla şunları da eklemesi bir oldu. "Bay ya da baylar, yarın içinde bir parti isterlerse saat 3'ten sonra hazırım." Hafifçe gülümsemekten kendimizi alamadık. Zentoviç'in meçhul kurtarıcımıza karşı gevşek davranmak büyüklüğünü hiç de göstermediğini ve az önceki uyarmasının beceriksizliğini gizlemek için söylenmiş bence bir bahaneden başka bir şey olmadığını hepimiz biliyorduk. Böylesine kendini beğenmiş bir insanın burnunun sürtüldüğünü görme isteğimiz gittikçe artmıştı. Gemide sessiz sessiz ve uyuşuk birer yolcu olan bizler çılgınca bir çekişme hırsına kapılıvermiştik. Çünkü satranç şampiyonunun elindeki zafer tacının ancak bizim gemide, evet okyanusun tam ortasında yol alan şu gemide alınabileceği düşüncesi, bu öylesine bir rekor olacaktı ki bütün telgraf ajanslarınca dünyanın dört bucağına yıldırım hızıyla yayılacaktı, hepimizi büyülemiş ve kışkırtmıştı. Buna kurtarıcımızın o çok nazik anda umulmadık karışmasındaki gizemli hali ve ancak bir profesyonelde bulunabilecek kendine güven duygusuyla ürkek çekingenlik arasındaki çelişmeyi de eklemeli. Kimdi bu bilinmez adam? Kimdi bu bilinmez adam? Şu ana değin keşfedilmemiş bir satranç dehasının rastlantı mı ortaya çıkarıyordu? Yoksa ünlü bir şampiyon bilinmeyen nedenlerden dolayı bizlerden gizliyor muydu kendini? Bütün olasılıkları büyük bir heyecanla gözden geçirdik. Yabancının bu anlaşılmazlık dolu çekingenliğiyle şaşkınlık uyandıran açıklaması ve satranç oynamada gösterdiği yatsınamaz ustalığı arasında bir ilinti bulmak için en akıl almaz şeyleri bile düşünmekten çekinmedik. Ama bir noktada hep birleşiyorduk. Yeni bir çekişmeyi görmekten asla vazgeçmeyecektik. Yardımımıza koşmuş olan meçhul kişinin McConner'ca kabullenilen partide Sezentovic'le karşı oynamasını sağlamak için her şeyi yapmaya karar verdik. Bu arada meçhul adamın Avusturyalı olduğunu Kamarot'tan sorup öğrenince bu dileğimizi kendisine bildirme işi eski bir yurttaş olarak bana verildi. Yanımızdan aceleyle savuşu vermiş bu meçhul kişiyi gezinti güvertesinde bulmam uzun sürmedi. Şezlonga uzanmış gazete okuyordu. Yanına yaklaşmadan önce inceleme fırsatını kaçırmadım. Keskin çizgili yüz yorguncaydı. Yastıkta dinleniyordu. Şakaklarında kar gibi aksaçlar bulunan bu oldukça genç yüzün tuhaf solgunluğu yine gözüme çarptı. Niçin olduğunu bilmiyorum ama bu adamın birden yaşlanmış olduğu izlenimi vardı bende. Yanına yeni varmıştım ki kibarca ayağa kalktı ve kendini tanıttı. Söylediği ad eski ve saygıdeğer bir Avusturya ailesindendi. Hemen tanıdım. Bu adı taşıyanlardan birinin Schubert'in yakın dostları arasında bulunduğunu, hatta yaşlı imparatorun özel hekimlerinden birinin de bu aileden olduğunu hatırlıyorum. Sezentovic'in isteğini kabul etmesi dileğimizi bildirince Doktor Bey'in şaşkınlığı göze çarptı. Bir dünya şampiyonuna hem de zamanın en başarılı bir ustasına karşı aşırı başarılı bir parti oynadığının farkında olmadığını söyledi. Benden öğrendiği bu gerçek, bilmediğim bir nedenden ötürü olağanüstü bir etki yapmış olmalıydı üzerinde. Çünkü rakibinin gerçekten ünlü bir dünya şampiyonu olduğundan emin olup olmadığımı soruyordu sık sık. Fazla nazik olduğunu hissettiğimden akla gelebilecek bir yenilginin yükünü McConner'ın çekeceğini söylemeyi uygun gördüm. Doktor B uzun uzun durakladıktan sonra maçı oynamayı kabul etti ama kendisine aşırı umut bağlanmaması gerektiği konusunda öteki bayları uyarmamı ısrarla rica etmeden yapamadı. Düşünceli düşünceli gülümseyerek "Çünkü" diye ekledi, "bir satranç partisini bütün kurallarına uygun olarak oynayıp oynayamayacağımı hiç bilmiyorum. Liseye gittiğimden beri yani 20 yıldan fazla bir zamandır tek bir kez satranç taşına dokunmamış olduğumu söylememi yapmacık bir alçak gönüllülük saymamanızı rica ederim. O tarihlerde ise şöylesine bir oyuncuydum, o kadar. Bunu öylesine olağan söyledi ki doğruluğu konusunda en küçük bir kuşku bile besleyemezdim. Buna karşın çeşitli şampiyonaları bütün ayrıntılarıyla aynen hatırlamış olması karşısındaki hayranlığımı göstermeden edemedim. Satrançla kuramsal olarak da fazlaca ilgilendiği kesindi. Doktor B, düşteki bir insanı andıran o tuhaf gülüşüyle güldü. Çok ilgilendiğim ve uğraştığım doğru. Satrançla fazlaca uğraştığımı söylemek yanlış değil ama bunu pek özel, hatta bir defaya özgü koşullarda yaptım. Bu epeyce karışık bir öyküdür ve şu sevgili sonsuz çağımızda küçük bir belge niteliğini taşıyabilir her zaman. Yarım saatçik vaktiniz varsa, yanındaki şezlongu gösteriyordu. Çağrısını sevinerek karşıladım. Çevrede ikimizden başka kimse yoktu. Doktor B okurken taktığı gözlüğü çıkarıp bir yana koydu ve anlatmaya başladı. Bir Viyanalı olarak ailemin adını hatırlamış olduğunuzu söyleme incelini gösterdiniz. Ancak babamla ortaklaşa sonra da yalnız başıma yönettiğimiz avukatlık büromuzu duymuş olduğunuzu pek sanmıyorum. Çünkü biz gazetelerin yayınlarına konu olaylarla uğraşmadığımız gibi ilki olarak da yeni müşteri kabul etmezdik. Doğruyu söylemek gerekirse avukatlık işleriyle uğraştığımız yoktu. Salt hukuk danışmanlığına ve özellikle büyük manastırların para işlerine vermiştik kendimizi. Hristiyan Partisi'nin eski bir milletvekili olarak babamın manastırlarla ilgisi vardı. Bundan başka Avusturya İmparatorluğu'nun tarih olduğu şu sıra bundan söz açılabilir. İmparatorluk ailesinden bazı kişilerin mülklerinin yönetimi bize verilmişti. Saray ve kiliseyle olan bu ilişki, amcam imparatorun özel doktoruydu, bir başkası Seitenstelen'de baş rahipti, iki kuşak geriye kadar uzanıyordu. Bizim yapacağımız bunu sürdürmekti ve bu da sakin, hatta diyebilirim ki aşırı sessiz bir işti. Ailemize karşı öteden beri gösterilen güven sonucu bize verilmişti. Doğruyu söylemek gerekirse aşırı bir ağız sıkılığından ve güvene layık olmaktan pek fazlası gerekli değildi. Bunlar da babamın belli başlı iki özelliğiydi. Babam temkinliliği ve uzak görüşüyle gerek enflasyonda gerekse çöküntü yıllarında müşterilerinin varlıklarından önemlicesini kurtarmıştı. Hitler Almanya'da yönetimi ele geçirip de kilise ve manastır mülklerini yağmalamaya başladığında sınırın ötesinde de bazı işler hiç değilse taşınabilir değerleri yağmadan kurtarmak için bizim elimizden geçti ve biz yani babayla oğul kilise ve sarayın gizli bazı politika işlerini kamuoyunun hiçbir zaman öğrenemeyeceği kadar öğrenmiş olduk. Ama büromuzun göze çarpmayacak biçimde oluşu kadar kapıya tabela asmazdık, kralcı çevrelere karşı baba oğul gösterdiğimiz açık çekingenlikte istenmeyen kişilerin uğramasına karşı en iyi korunma yoluydu. Gerçekte de bütün o yıllarda hiçbir Avusturya makamı, imparatorluk sarayının gizli kuryelerinin önemli emanetlerini bizim bu dördüncü kattaki gösterişsiz büromuzdan aldığından ya da bıraktığından bir kez olsun kuşkulanmış değildir. Nasyonal sosyalistler dünyaya meydan okuyacak ordularını donatmadan çok önce komşu ülkelerdeki zarar görmüş, halden düşmüş, durumundan hoşnut olmayanlardan kurulu ve son derece tehlikeli, iyi yetiştirilmiş bir başka lejyonu örgütlemeye başlamışlardı. Hücre dedikleri örgütleri her daireye, her kuruma sokulmuş bulunuyordu. Dolfus ve Schuschling'in özel odasına kadar her yerde onların casusları ve kulak vericileri vardı. Hatta bizim gözlerden uzak büromuzda bile bunu geç öğrendim adamları vardı. Gerçi bu adam zavallı beceriksiz bir memurdu ve ben onu yalnızca büroyu başkalarına karşı gerçek bir kurum gibi göstermiş olmak için bir rahibin salık vermesiyle yanıma almıştım. Gerçekten de ona önemsiz işler yaptırıyor, telefona baktırıyor, dosyaları, çok önemsiz dosyaları düzene koyduruyordum. Postayı açmasına asla izin yoktu. Bütün önemli mektupları kopyasız olarak ben kendim daktiloda yazıyordum. Her tür önemli belgeyi ben kendim eve götürüyordum. Gizli görüşmeleri de başka yerde, manastırda ya da amcamın odasında yapıyordum. O adamın bu saydığım güvenlik önlemlerinden ötürü olaylardan hiçbirini öğrenmesine olanak yoktu. Hırslı ve kendini beğenmiş delikanlı, kendisinden kuşkulanıldığını, gizli ve ilginç şeylerin olup bittiğini kötü bir rastlantıyla öğrenmiş olmalıydı. Belki de benim bulunmadığım bir sırada kuryelerden biri kararımız gereğince barondan diyeceğine dikkatsizlikle ekselanstan demişti. Ya da o alçak herif yetkisi olmadan mektupları açmıştı. Kesin olan şu ki ben ondan kuşkulanmadan önce o bizi gözetleme buyruğunu Berlin ya da Münih'ten almıştı. Ancak epey sonra yani tutuklanışımdan sonra iş görme konusunda başlangıçtaki gevşekliğinin son aylarda ani bir çabayla değiştiğini ve hazırladığım mektupları postaya götürmek işine birçok kez neredeyse baş ağrıtırcasına istekli çıktığını hatırladım. Demek bir dikkatsizlik yapmış bulunuyordum. Ama en büyük diplomatlar ve askerler bile Hitler tarafından hileyle aldatılmış değil miydi? Schuschnigg'in çekildiği gün, yani Hitler'in Viyana'ya girmesinden bir gün önce SS kıtaları tarafından tutuklanmam, Gestapo tarafından büyük bir dikkatle ve uzun zamandan beri izlenmekte olduğumu elle tutulacak kadar açıkça kanıtlar.